Ayrım 12.
Demiştik ya, şimdilik uyku baldan tatlı geliyor. Ergenekon'dan çıkış. Mükemmeliyetten uzaklaşan ve birçok bilgiden bu nedenle mahrum kalan günümüz insanlığının hali hazırda içinde bulunduğu devir, birçok gelenekte demir çağ olarak adlandırılmıştır. Dünya üzerinde yaşamış tüm toplumların geleneksel ezoterik bilgilerinde yer alan bu husus, Türk mitolojisinde en canlı olarak Ergenekon destanında karşımıza çıkar. Destan, demirden meydana gelmiş büyük dağların kurulan birçok körükle eritilmesinden ve bir kurtun yol göstericiliğiyle oradan uzaklaşabilen insanların yaşadıklarını anlatır. Bu çizilen motif, demir çağının bir gün sona ereceğini ifade eder. Eriyen demir çağ, demir çağının bitişinin sembolüdür. Eriyen demir dağdan insanların çıkışı sırasında kurtun yol göstermesi ile Sirüsyen bilgilerin yeniden açıkça ortaya çıkışıyla insanların yeniden mükemmeliyete doğru yükselebileceklerini anlatan son derece gizli bir bilgidir. Ergenekon'dan çıkış o devirde yaşanan bir olayı değil, gelecekte yaşanacakları anlatan bir motiftir. Ve Türk mitolojisinde çok önemli bir yeri vardır. Bu gelecekle ilgili bir kehanet özelliği de taşır. Bir taraftan içinde yaşadığımız devri, bir taraftan da bu devrin bitişinin nasıl olacağını mitolojik bir üslupla anlatır. Söz konusu ettiğimiz Sirüsyen bilgiler nasıl tekrar ortaya çıkacaktır? Bunun cevabını zamanın akışına bırakarak konuyu şimdilik burada noktalayalım. 7. Bölüm. Antik Yunan sırlarına giriş. Sırların amacı ruhları prensiplerine, ilk ve son hallerine yeniden getirmektedir. Yani kendisinden aşağı inmiş oldukları gerçek hayata, Tanrı'ya, Dionysus vasıtasıyla onları yeniden geri döndürmektir. Olimpiodor. İnsanlar nasıl yeryüzüne inmişlerse günün birinde de tekrar Olimpos'a çıkabilmeleri gerekiyordu. Bu cümle antik Yunan'ın sırlar bilgisini ve buna bağlı olarak da Yunan mitolojisinin temelini oluşturur. Yunan mitoloji kendisine has uslubu içinde insanların nihai hürriyetlerini elde etmek ve gelmiş oldukları yeri yeniden dönebilmek için inisiyeler tarafından kullanılan çeşitli metot ve yolların toplamını oluşturmaktadır. Yunan mitolojisi temel olarak Mısır'ın sırlarına dayanır. Pek çok eski Yunan filozofunun eski Mısır mabetlerinde Osiris rahiplerince insiye edildiklerinden daha önce söz etmiştik. Bununla ilgili yurt dışında yayınlanan çeşitli kitaplar bulunmasına rağmen nedense konunun bu yönü üzerinde de yurdumuzda çok fazla durulmamıştır. Kim bilir, belki de durulmak istenmemiştir. Mısır, Hint ve Yunan gelenekleri. Ezoterizm özellikle üç büyük gelenekle çok yakından ilgilenmiştir. Mısır, Hint ve Yunan. Bu üç gelenek diğer toplumların geleneksel bilgilerine önemli katkıda bulunmasından dolayı dünya üzerinde ayrı bir öneme sahiptir. Birçok dine, felsefeye ve mitolojiye öncülük etmiş olan Mısır, Hint ve Yunan gelenekleri her ne kadar bazı uygulamadan doğan şekilsel farklarla birbirlerinden ayrılmışlarsa da aslında üçü bir bütünlük oluşturur. Çok genel hatlarıyla özetleyecek olursak, Mısır, sırlar dünyasına maji ile, Hint, vicdani muhasebe, kayıtsızlık, meditasyon ve konstrasyonla, Yunan ise sırlar dünyasının kapılarını arayabilmek için dövüşü tercih etmiştir. Bu dövüşme, insanın bizzat kendisine karşı göğüs göğüse dövüşmesidir. Her üç geleneğin de yöntemleri farklı olsa da amaçları aynıydı, sırlar kapısını aralamak. Bu üç büyük gelenekten günümüze kalan en önemli belgeler mitolojilerden ibarettir. Şimdi çok genel hatları ve özellikleriyle dünya kültür tarihe yön vermiş olan bu üç büyük geleneği sırasıyla takip etmeye çalışalım. Antik Yunan'ın mitolojik sırları. Yunan mitolojisinde adeta bir şiddetin ifadesi gibi görünen dövüşme motifleri aslında insanı teslim almış bulunan alışkanlıklara, ön yargılara, peşin fikirlere, arzu ve tutkulara karşı girişilen bir mücadelenin öyküsüdür. Bu savaşların ölümlü insanların ölümsüzlüğe kavuşması için insanı kisveden kaynaklanan her şeyi atmaktan başka gayesi yoktu. Antik Yunan sırları insanların ölümlü ilahlar, ilahların ise ölümsüz insanlar olduğunu söyler. Bu sözlerle de sırlar kapısı aralanmaya başlar. Ezoterizm ve inisiyasyonla ilgili bölümümüzde insanın içinde gizli bulunan bir potansiyel güçten bahsetmiş ve bu gücün ortaya çıkartılması inisiyatik çalışmaların özünü oluşturur demiştik. İnisiyatik çalışmaları sembolik bir dilde anlatan mitolojilerde ise insanın içindeki bu potansiyel güce içteki uyuyan tanrı adı verilmiş ve uyuyan bu tanrının uyandırılması da tüm mitolojilerin ana temasını oluşturmuştur. İçteki tanrının uyandırılması inisiyatik çalışmalarda insanın uyanmasıyla eş anlamındadır. Yunan mitolojisi de işte bunu anlatır. İçteki tanrının uyandırılması. İçteki tanrının uyandırılabilmesi için yapılan inisiyatik çalışmalar Yunan mitolojisinde hikayeleştirilerek anlatılmıştır. Bilgeliğin ilahi çekiciliği. Mitolojik hikayeler tüm kahramanların Zeus'un kızı Helen ile evlenmek istediklerinden bahseder. Bu tüm kahramanların en büyük arzusu ve hedefiydi. O ise birinden diğerine gidiyordu. Menelaos'la olduğu gibi ya da biriyle evleniyor ya da onu terk ediyordu. Ona sahip olmak neredeyse imkansızdı. Helen'in amacı kahramanları cezbetmektir. Tesus onu bir gün kaçırır. Ancak daha sonra kardeşlerinin onu almasına izin verir. Helen de daha sonra Menelaos ile evlenir. Ancak Menelaos sahip olduğu şan ve şöhretten dolayı sürekli uyuyordu. Hiçbir gelişme göstermiyordu. Bunun üzerine Paris Helen'i kaçırarak Truva'ya götürmek istedi. Burada geçen hikayeleştirilmiş motiflerin hepsi birer sembolden ibarettir. Tüm bu evlenme ve kaçırma hikayeleri tamamen mitolojik bir kurgudur. Bu kurgunun anlatmak istedikleri gerçek ise bambaşkadır. Sözü edilen kurguyu anlayabilmek için Helen'in neyi sembolleştirdiğinin bilinmesi gerekir. Çünkü asıl sır onun çevresinde dönmektedir. Zeus'un kızı olduğu için onun bilgisini taşır. İşte bütün kahramanların peşinde koştukları aslında bu bilgidir. Helen, bilgeliğin ilahi çekiciliğinin sembolüdür ve o sadece arınmış kişilere verilir. Göte konuyla ilgili şunları söyler. Helen'i görmüş olan kişi asla bir daha kendisine gelemez ve eski halini bulamaz. Ezoterizmde ise o küçük sırlardan büyük sırlara geçme gayretini gösterenlere vaat edilmiş ilk mükafatı sembolize eder. O tanrısal olanla insani olan arasında bir köprüdür. İlk kaynağa geri dönüş hattı üzerindeki birinci aşamadır. Evet, gözden uzak tutulmaması gereken bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. O her ne kadar ilahi bilgeliğin çekiciliğini sembolize etmekteyse de yine de sadece bir köprü vazifesi görmektedir. Yani o nihai hedef değildir. Nitekim mitolojilerde güzel Helen'in sürekli başkalarıyla evlenmesi de bunu gayet açık bir şekilde dile getirmektedir. Ne zaman bir kahraman, mist, mürit, inisiye adayı Helen ile evlenmeye muvaffak olursa, daha yukarıya tırmanmak için onu aynı zamanda terk etmek de zorundadır. Bu anlatılmaya çalışılan mesele, inisiyatik çalışmaların ve ezoterik öğretilerin en önemli noktalarından biridir. Büyük araştırma ve çabalardan sonra belli bir sadeleşme ile birlikte elde edilen anlayışlarında belli bir süre sonra terk edilme mecburiyeti vardır. Aksi takdirde inisiyatik öğretide ilerleyebilmek mümkün değildi. Çünkü o bir yoldu ve o yolda karşılaşılan bilgilerin yerine ileride çok daha ileri seviyeli bilgiler adayı beklemekteydi. Eğer aday belli bir bilgiye takılıp kalırsa ilerleyebilmesi mümkün olamamaktaydı. Elde edilen her bir realitenin bir üstü bulunduğunu, hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini anlatan güzel Helen'in maceraları bu nedenle ayrı bir değer taşır. Oysa ki günümüz insanı çok rahatlıkla edinmiş olduğu birkaç bilgiyi ulaşabileceği en son gerçek zannetme yanılgısına çok rahat düşebilmektedir. Hatta bundan gurur bile duymaktadır. Nehir geçiriciler. Hint mitolojisinde gerçeğe ulaşabilmek için eski realitelerin mutlak surette terk edilmesi gerektiği son derece ilginç bir örnekleme ile anlatılır. Hint mitolojisindeki Titan karaların öyküsü işte bunun hikayesidir. Nehrin karşısına geçilecektir. Nehrin hemen kıyısında bulunan Titan karalar, yolcuları kayıkla karşıdan karşıya geçirmektedir. Ancak kimi yolcular karşı kıyıya geçtikten sonra kayıyı bir türlü terk etmek istemezler. Sırtlarına kayıyı alarak dağları, tepeleri bu şekilde geçmeye çalışırlar. Tabii kısa bir süre sonra yorgunluktan yürüyemez bir hale gelerek oldukları yerde çöküp kalırlar. Buna karşılık kayıklarını nehir bitince terk edebilenler rahatlıkla yollarına devam ederler ve varmak istedikleri hedefe ulaşırlar. Çok kısa bir özetini sunduğumuz bu mitolojik hikaye, anlayışlarını sürekli yenileyemeyenlerin ve karşılaştıkları bilgileri yeri ve zamanı geldiğinde daha üstün bilgilerle değiştiremeyenlerin halini anlatması bakımından son derece büyük bir öneme sahiptir. Üstünde uzun uzun düşünülmesi gereken bu hikaye, bir türlü değişemeyenlerin durumunu anlatır. Az önce değindiğimiz konuya bir örnek teşkil ettiği için sizlere kısaca aktarmak istedim. Savaşan Tanrılar, Ezoterik Sırlar. Uranos çocuklarını doğdukça yerin derinliklerine atıyor, oraya hapsediyordu. Gaia, kocasından yaptıklarının öcünü almaya karar verdi. Kronos da annesine yardım edeceğini söyledi. Kronos geldi, tırpanla babasını hiç acımadan biçti. Vücudunun kanlı parçalarını denize attı. Babasına ilk tırpanı attığı zaman açılan müthiş yaralardan sızan siyah kan damlaları yere damlayınca yenilmez erisyenler, hiddetler, korkunç devler doğdular. Uranos düştükten sonra Kronos kainatın efendisi oldu. İlk iş olarak Titanları zindandan çıkardı. Onun saltanatı zamanında yaratılış devam etti. Baht, uyku, düş, alay, acı, şikayet, öç, hile, kızgınlık, nifak, fenalık, şüphe meydana geldi. Mitolojinin bu bölümü mükemmelliyetten aşamalı bir şekilde uzaklaşılışı anlatılır. Bizim devremiz insanlığının içinde bulunacağı devre nasıl aşamalı bir şekilde gelindiği hikayeleştirilerek burada ele alınmıştır. Uranos'un yerin derinliklerinde çocuklarını atmasıyla başlayan ve devam eden bir aşağı iniş yani düşüş teması işlenmiştir. Yunan mitolojisinde anlatılan bu hikaye iki anlama gelir. Birincisi, bizim devimiz insanlığın içinde bulunduğu özellikler. İkincisi ise inisiyatik bir çalışmaya girecek olan adayın terk etmek zorunda bulunduğu duygu ve düşünceleri. Mitolojide kullanılan bir inceleye daha dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Kronos zaman tanrısıdır. Kainatın idaresini Kronos'un ele almasıyla birlikte aşağı inişin şiddetlenerek devam ettiği görülmektedir. Yani zaman ilerledikçe mükemmelliyetten uzaklaşıldığı bilgisinin mitolojik bir anlatımıyla karşı karşıya bulunmaktayız. Ateşin niçin kutsal sayıldığını daha önce görmüştük. Arınmanın sembolü olarak ele alınan ateş sembolü burada da aynı işlevi görmektedir. İnsanlardan yasak edilmesi, insanların şuursuz yaşayacakları bir devrin başlangıcı demektir. Yani arınma imkanı bulamadan çeşitli alışkanlıklar ve bağımlılıklarla yaşanılacak bir devir kastedilmektedir. Mitolojik hikayemize devam edelim. Olympus tanrılarından Prometheus ilk insanı balçıktan yarattı. Daha sonra Hephaistos'tan alevler fışkırtan ocağına yaklaştı. Kızgın ateşinden bir kıvılcım aldı, elindeki sopanın içine sakladı ve onu ilahi bir armağan olarak insanlara götürdü. Ateşe kavuşan insanlar zavallılıklarını unutarak gurura kapıldılar. Tanrılarla kendilerini eşit tuttular. Onlara karşı olan ödevlerini unuttular. Zeus, bu şımarık mahlukların böyle yapacaklarını bildiği için kutsal ateşten onları mahrum bırakmıştı. Zeus, Prometheus'a çok kızdı. Onu Kaf Dağı'nın en tepesine gönderdi. Ayaklarına, kollarına zincir geçirtti. Dünya üzerindeki mitolojilerin ve dinlerin kullandıkları ortak temalardan bir tanesi de insanın balçıktan yaratılmasıdır. İnsanın balçıktan yaratılması, insanın bedensel olarak dünya üzerinde mevcut olan temel maddelerden özel olarak bir laboratuvarda meydana getirilmesi kastedilir. Yani karbon, hidrojen, azot ve oksijen. Bu sembol aynı zamanda insanın ikili yapısının da bir ifadesidir. Bu yapısı ruh ve maddeden oluşmaktadır. Bir yanıyla dünyaya ait ama bir yanıyla göklere ait. Kur'an-ı Kerim'de de aynı sembol kullanılmıştır. Burnuna nefes üflemesi ise dünya maddesinden oluşturulan fiziki bedenin ruhsal bir enerjiyle canlılık kazanması anlatılmıştır. Tanrılar ve insanlar. Yunan şairi Pindaros, "Tanrılar ve insanlar, hepimiz aynı ailedeniz. Hepimizi aynı ana doğurmuştur" derken ne anlatmaya çalıştıysa, aslında "En el hak" diyen Hallacı Mansur da aynı şeyi anlatmaya çalışıyordu. İnsanlığın ilahi bir kökene sahip olduğu. Sık sık vurguladığımız başlangıçların mükemmelliyeti, mitosu Yunan'da kendisini göstermektedir. Yunan mitolojisinde insanların sonsuz bir saadet içinde yaşadıkları dönemlerden bahsedilir. Bu devir altın devirdi. O devirde insanlar keder, üzüntü nedir bilmeden, yorgunluğu tatmadan yaşarlardı. Onlar daima genç, çevik ve neşeliydiler. Ölüm saati gelince hastalığın acı ıstıraplarını bilmeden gülümseyerek tatlı bir uykuya dalar gibi yaşama gözlerini kaparlardı. Kronos saltanatının ilk dönemlerinde yaşanan bu altın devirde tanrılarla insanlar aynı sofraya oturur, aynı yemekten yerlerdi. Burada aynı yemekten beslenmek, aynı tesirlere muhatap olmak demektir. Fakat Zeus, Olympus'ta krallığını ilan ettikten sonra iş değişti. Altın devrini gümüş devri takip etti. Daha sonra tunç ve nihayet bizim devrimiz olan demir devri başladı. Olimpos Dağı Tanrıları. 12 büyük tanrının oturduğu söylenilen Olimpos Dağı mitolojik bir semboldür. Daha sonraları Makedonya ve Taselya arasında oldukça heybetli Sıra Dağları'nın en yüksek tepesine de bu ad verilmiştir. Mitolojide Olimpos tanrıları olarak geçen bu tanrılar şöyle sıralanmaktaydı. Baş tanrı Zeus, güneş tanrısı Apollon, harp tanrısı Ares, ateş tanrısı Hephaistos, tanrıların habercisi Hermes, deniz tanrısı Poseidon, zeka tanrısı Athena, güzellik tanrıçası Afrodit, ocak ve aile tanrısı Hestia, avcılar tanrıçası Artemis, toprak tanrıçası Demeter ve sonradan Olimpos'a alınan şarap tanrısı Dionysos. Nasıl ki Olimpos başlı başına bir sembolse, Olimpos'ta oturduğu ifade edilen bu 12 tanrının da her biri ayrı bir semboldür. Bunların hiçbiri Yaradan'ı ifade etmez. O devirde yaşayan insanların çok tanrı inancı birden fazla Yaradan'a taptıkları anlamına da gelmez. Bütün bu tanrılar inisiyatik bilgilerin halka şifrelendirilerek anlatmasında kullanılan araçlardan ibarettir. Yani bir senaryonun oyuncularıdır. Bunların her birinin ifade ettikleri anlam başkadır. Bunların içinden birkaç tanesini ele alalım ve gerçekte neyi ifade ettiklerini ve neyin sembolü olduklarını ezoterik bilgiler ışığında ortaya çıkarmaya çalışalım. Tanrıların ve insanların babası Zeus. Dünyanın sahibi tanrıların ve insanların babasıydı. Yıldırımlar saçan tanrı diye de anılan Zeus'un yıldırımları haksız olarak hiçbir ölümlüyü inciltmiyordu. Olimpos tanrıları bir meselenin anlatılmasında birer oyuncudur demiştik. İşte bunun en canlı örneklerinden biri olan Pirmon ve Bacchus hikayesiyle konumuza devam edelim. Zeus ölümlü bir insan kılığına girerek Frigya'da oğlu Hermes ile beraber dolaşıyordu. Fakat burada iyi karşılanmadılar. Bütün evlerin kapılarını çaldılar ve tanrı misafiri olarak kabul edilmelerini rica ettiler. Ne var ki bütün kapılar yüzlerine kapandı. Burada insanların gerçekleri açık olarak kavrayamadıkları anlatılmak istenmiştir. Yani bazen gerçekler insanların burnun dibine kadar gelse de ona sırt çevirebilmektedir. Nitekim mitoloji bunu sembolik bir üslupta ortaya koymaktadır. İnsanların ilahi bir kökene sahip olduklarını unutmamaları da bir bölümün bir diğer mesajıdır. Devam edelim. Sadece kenarda üstü kamışlarla örülmüş değersiz bir kulübede oturan iki ihtiyar karı koca kimsesiz yolcuları içeri aldılar. Pilimon ve Bacchus adlı iki ihtiyar oldukça fakirdi. Köleleri ve hizmetçileri yoktu. Ev işlerini kendileri görüyordu. Kulübeleri temiz ve her şeyleri yerli yerindeydi. İyi kalpli ihtiyarlar kulübelerinde ne varsa hepsini konuklarına ikram ettiler. Pinuman ve Bejuz, bilgisiz ama iyi niyetli insanı sembolize eder. Aynı zamanda inisiyasyona yeni girmiş adayın da sembolüdür. Ev insanın yaşadığı bir mekandır. Ezoterizmde ise ev, insan anlayışının seviyesini gösteren bir sembol olarak geçer. Burada da dikkat edilirse ev eski ama her şey yerli yerindedir. Burada eksiklik, bilgilerinin eski realiteye ait olduğunu gösterir. Aynı zamanda dünya nimetlerine aşırı bağlanmamış olmalarını da ifade eder. Her şeyin yerli yerinde olması da sahip oldukları bilgilerini yerli yerinde kullanabilmelerinin sembolüdür. Fakat bir bilgileri olmayan ama vicdan ölçülerinde yaşama başarısını gösteren insanın da sembolüdür. Her şeylerini konuklarına ikram etmeleri de dünya nimetlerine aşırı bağlı bulunduklarını anlatır. Sonunda konuklar kendilerini tanıtırlar. Biz Olimpos'ta oturanlardanız. Komşularınız kalpsizliklerinin cezalarını çekecekler. Yalnız siz kurtulacaksınız. Kalkınız ve bizim izlerimizden yürüyerek peşimizden geliniz dediler. İhtiyarlar ellerine birer baston aldılar, ağır ağır yürümeye başladılar. Bir ok atımı kadar uzaklaşmışlardı ki bütün ovayı sular kaplamaya başladı. Kendi kulübelerinin kocaman bir tapınak haline geldiğini hayretle gördüler. Bunun üzerine Tanrı Zeus, iyi kalpli ihtiyarlar, ne dilerseniz dileyin benden dedi. İhtiyar karı koca biraz kendi aralarında konuştuktan sonra kendilerinin tapınak haline gelen evlerinde bekçi olarak kalmayı arzu ettiklerini söylediler ve istedikleri oldu. Onlar mabedin bekçileri oldular. Hep kendini seyrettikçe Tanrı'nı göremezsin. Ezoterizmde geçen bu söz birçok inisiyatik merkezde kullanılmıştır. Sufiler de kullanmıştır. Bu sözle her şeyden önce dikkatini kendi egoizmasından kaydırman gerekir.